Ayrım 36. Maraş Kıyımı. Aziz Tunç. 67. nolu ev ile ilgili yalan. Ökkeş Kenger'in provokatif iddialar ve aynı zamanda acemi yalanlar manzumesi olan kitabında başka bir yalan daha bulunmaktadır. Namık Kemal Mahallesi'ndeki 67 numaralı ev ve diğer özel siper olarak hazırlanmış evlerden makinalı tüfeklerle ateş açılıyor. Bu evlerde açılan ateşte birçok vatandaş vuruluyor. 67 numaralı şifreli evdeki ateşi akşama doğru askeri birlikler tanklarla susturuyorlar. Duvarlarına büyük rakamlarla 67 yazılı bu şifre, 67 vilayetten Kahramanmaraş'ta başlayan devrim hareketi başarıya ulaşırsa Türkiye geneline yayılacaktır. Meğer bu hain planın arkasında bu ham hayal varmış. Kanlı Oyun Ökkeş Şendiller, sayfa 87. Ökkeş Kenger'in iddiası böyle. Alıntıdaki anlatım bozukluklarını geçelim. Devrim ve ham hayal değerlendirmesiyle ilgili sadece birkaç cümle yazmak yeterlidir. Hayal kurmak insana özgü olan ve insanlığın gelişmesini sağlayan çok temel bir özelliktir. Dolayısıyla devrim, evet, ezilenlere ait bir ham hayaldir. Tüm haramilerin ve onlara hizmet edenlerin korkulu rüyası ama aynı zamanda tüm ezilenlerin hayatları boyunca peşinde koştukları ve hep gerçekleştirerek ilerledikleri bir ham hayal. Olgunlaşarak yeni gelişmelerin anası olan büyük ham hayalleri olanlardır. Çünkü tüm gerçekler önce hayal edilir, sonra maddi gerçeğe dönüşürler. Ökkeş Kenger bunu bilmediği gibi hayal etme yeteneğinin sınırlılığından dolayı bu güzelliği küçümsemeye kalkışarak aslında kendi gerçekliğini ortaya koymuş olmaktadır. Ayrıca insanlığın yegane gelişme aracı olan toplumsal devrimler, siyasetten haberi olan herkes bilir ki Ökkeş Kenger'in sandığı gibi herhangi bir taşra şehrinde yapılan bir katliamla başlamaz. Ökkeş Kenger bu yalanla çaktırmadan kendisine bir rol ve misyon da üretmektedir. Maraş katliamıyla Maraş'ta başlayan devrimin önlendiği, dolayısıyla da tüm Türkiye'nin devrimden kurtarıldığı kanısını yaratmaya ve bundan kendisine pay çıkartmaya çalışmaktadır. Ökkeş Kenger bunları kahvehanelerde kafa kol ilişkisine aldığı kafadarlarına, temel fırkası niyetine dinletebilir. Ama bu masallara itibar edecek bir tek aklı başında insan bulamaz. Esas konumuz olan söz konusu 67. nolu E ile ilgili gerekçeli karardaki bölüm, Ökkeş Kenger'in nasıl yalan söylediğini bütün açıklığıyla göstermektedir. Konunun anlaşılması için bir miktar ayrıntıya girilmesi gerekmektedir. Maraş'ın merkeze bağlı az sayıda Kürt Alevi köylerinden birisi olan Çok Yaşar Köyü'nde Hasan Solma, Namık Kemal Mahallesi'nin Kahramanmaraş semtinde 67 numaralı evde eşi Ayşe, çocukları Mustafa ve Doğan'la birlikte oturmaktadır. Hayvancılık yaparak yaşamını sürdürmektedir. Katliamı duyan yeğeni Hacı Solma koruma saygıyla amcasının evine gelmiştir. Katliam günü yaşanan durumu Binbaşı Talat Yörük şöyle anlatmaktadır. Dışarıdaki halkın 67 nolu eve av tüfekleriyle ateş ettiğini, 67 nolu evden de dışarıya dinamit atıldığını, kendilerinin 67 nolu evde bulunanlara teslim ol çağrısı yaptıklarını, bu sırada askerlerden de eve ateş edenler olduğunu, evde bulunan iki adamın ve bir kadının dışarı çıktığını, evde bir torba içinde fitili ve kapsülü takılı patlamaya hazır dinamitler bulduklarını, sanıkları ilgili yerlere teslim ettiklerini belirtmektedir. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 934. Aynı saldırının bir başka asker tanığı İhsan Atalay'ın ifadesi şöyledir. Kendisinin de elindeki kuvvetle olay yerine gittiği, askerler beraber mevzilere girmiş halkın 67 nolu eve doğru ateş etmekte, komünistler gavurlar diye bağırmakta olduklarını, kendilerine de bu evi göstererek komünistler bu evde diyerek askerin alınan eve ateş etmesini istediklerini, önce askerlere sivilleri aralarından çıkarmalarını emrettiğini, bu sırada duvarın kenarına sinmiş, nişan alıp ateş etmeye hazırlanan bir saldırganı ancak elindeki Thompson makinalı tabanca ile sağına soluna ateş etmek suretiyle yakalayabildiğini, bu şahsın sinirlenerek silahını yere çarptığını ve böyle askerliğin, böyle askerin diyerek homurdandığını, bu sırada karşıdaki topluluğun, yüzbaşım onu bırakın, o sizinle beraber dediklerini, yani siz Sünnisiniz, o da Sünni, onu bırakın, silahı ile size yardımcı oluyor demek istediklerini, saldırgan toplulukların bölgeyi tanımayan askerlere kendilerinin yaptıklarını karşı grup yapıyormuş hissi vererek askerleri yanıltmaya ve yanlarına çekmeye çalıştıklarını fark ettiğini, bunun üzerine erlere yanlarındaki sivil silahlı şahısları yakalamalarını emrettiğini, bu emri duyan sivillerin askerlerin arasından fırlayarak geriye sokak aralarına doğru koşmaya başladıklarını, kaçarlarken de vurun, o karşınızdakiler gavurdur, dinsizdir, din düşmanıdır diye bağırdıklarını söylemektedir. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 243. Yine 67 nolu evde yapılan saldırının bir diğer tanığı Abdullah Dündar. Verilen emir üzerine Kahramanmaraş'a doğru gittiklerini, oradaki 67 no'lu eve 300 kişi kadar bir topluluğun silahla devamlı ateş etmekte olduğunu, 67 no'lu evin etrafındaki bu grubun "Bugün cihat günüdür, öldürelim, bir Alevi öldüren cennete gider, komünistlere, Alevilere ölüm" diye bağırdıklarını, saldırgan grupta tabancalar, baltalar, tahralar bulunduğunu, özellikle av tüfeğinin çok olduğunu, grupların önünde "binbaşı vuruldu" diye haber yayan bir şahsın bulunduğunu anlatmaktadır. Kanlı Oyun Ökkeş Şendiller, sayfa 74-75. Saldırıya uğrayan aileden Mustafa Solma, asker tanıklarının söylediklerini doğrulayan ifadesinde 24 Aralık Pazar günü sabahleyin Bağlarbaşı semtinde dumanların yükseldiğini, silah seslerinin geldiğini, bir süre sonra kardeşi Doğan Solma'nın etrafı seyretmek üzere dama çıktığı sırada komşuları Ahmet Gören'in evinin damından uzun namlulu bir silahla ağabeyine ateş edildiğini, babası Hasan Solma'nın Cuma Kaya'nın evine gittiğini ve bir süre sonra geldiğinde "Cuma Kaya'nın evinde yer yokmuş, bizi alamıyor" dediğini, enişteleri Mustafa Aslantaş'ın "burada kalırsak bizi öldürecekler" demesi üzerine çoluk çocuk hep beraber evden çıkarak YSE'ye kaçtıklarını, babası Hasan Solma ile amcasının oğlu Haca Solma'nın evde kaldıklarını söylemektedir. Kanlı Oyun Ökkeş Şendiller, sayfa 75. Hasan Solma'nın eniştesi Mustafa Aslantaş ve başka tanıklar da gerekçeli kararın aynı sayfalarında anlatılanları doğrulayan ifadeler vermektedirler. Bu belge ve ifadelerin sonunda mahkeme şu değerlendirmeyi yapmaktadır. 67 numaralı evin etrafında askerlerin yanında mevziye girmiş 300 kadar saldırgan bir topluluk bulunmaktadır. Bu saldırgan topluluk 67 numaralı eve devamlı olarak ateş etmekte ve anılan evden de bu saldırgan gruba devamlı ateş edilmekte, dinamitler atılmaktadır. Saldırganlar bir yandan da askerlere 67 numaralı evi göstererek "komünistler bu evde" deyip anılan eve askerin ateş etmesini istemektedir. Bu saldırgan grupların içinde özellikle büyük silahları ellerinde bulunduran maskeli kişiler vardır. Saat 15.30 sıralarında etrafındaki saldırgan gruplar dağıldıktan sonra 67 numaralı eve kariyerlerle ateş edilerek evin içinden dışarıdaki topluluğun üzerine dinamit atan sanık Hasan Solma yakalanmıştır. Kanlı Oyun Ökkeş Şendiller, sayfa 75. Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin yaptığı bu değerlendirme sonunda alınan karar şöyledir. Sanık Hasan Solma'nın Namık Kemal Mahallesi'ndeki olaylarda kendisine saldıran gruba ve güvenlik kuvvetlerine ateş ederken görüldüğü, halkın üzerine bombayı atmasından hemen sonra güvenlik kuvvetlerince yakalandığı, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinde pazar günü saat 7-8 sıralarında evinin üst tarafından ellerinde silah, sopa olan 1000 kişilik bir grubun etrafı yakıp yıkarak evine doğru geldiklerini, komşusu Cuma Kaya'nın yanına giderek "görüyorsun, mahalledeki Kürtleri evini yakıp yıkıyorlar, sen hatırlısın, mani ol bana bir şey yapmasınlar" dediğini, o sırada Cuma Kaya'nın saldırgan gruplara etraftaki Kürt evlerine parmağıyla işaret edip gösterdiğini, gelen grubun da Cuma Kaya'nın işaret ettiği evleri yakıp yıkarak yaklaştığını, gelen topluluğun evinin camının penceresini kırdığını, ahırdaki hayvanlarını yakarak öldürdüklerini, tartışılan deliller muvacehesinde sanık Hasan Solman'ı mahkeme kurulunca hükümet aleyhine halkın silahlı isyanı ve birbiri aleyhine mukatele olarak kabul edilen cürme iştirak ettiği hususunda mahkeme kurulunda tam bir vicdani kanaat oluşmakla sanığın eyleminin TCK'nın 149'da 3. maddesini ihlal ettiği kabul edilmiştir. Kanlı Oyun Ökkeş Şendiller, sayfa 88. Neticeten sanık Hasan Solma 5 sene 10 ay hapiste cezalandırılmasına, cezasının 1/3 kadar Adıyaman'da sürgünde kararına verilmiştir. Maraş olayları gerekçeli karar, sayfa 1277. Aktarılan bütün ifadelerde görülen gerçek şudur. 67 no'lu evde bulunanlar sadece ev sahibi ailenin bireyleriydiler. Kaldı ki evin çocukları evi terk etmek zorunda kalmışlar ve evde sadece ev sahibi karı koca ile yeğenleri bulunmaktadır. Bütün ifadelerde görülen bu gerçeğe rağmen toplam 3 kişinin bulunduğu 67 numaralı ev 1000 kişilik saldırgan güruhun silahlı saldırısı altındadır. 67 numaralı eve yapılan saldırıda askerler de saldırganlarla birlikte yer almışlardır. Ev sahibi Hasan Solma elindeki kırma tüfeği ve birkaç dinamitle kendisini savunmakta, korumaya çalışmaktadır. İşte gerçek, işte Ökkeş Kenger'in iddiası ve yalanı. 67 no'lu evde ne makineli tüfekler bulunmaktadır, ne bu evin siper haline getirilmiş olması söz konusudur. Ne devrimi yapacak olan insanlar vardır, ne bu evi kontrol altına alan tanklar bulunmaktadır. Ve ne de evin duvarlarında büyük rakamlarla yazılmış 67 rakamı söz konusudur. Bir ayakta bin yalan söylemek böyle bir şeydir. Ama Ökkeş Kenger'in yaptığı sadece basit yalanlardan ibaret değildir. Bu yapılan aynı zamanda katliamı meşrulaştırmaya çalışarak ırkçı meşruiyet yaratmaya çabasıdır. Bütün diğer iddialarında olduğu gibi Ökkeşkenger bu iddiasını da ispatlamak zorundadır. Gerçeklerin sahibi vardır. Çamurda debelenenler çamur atarak başkalarını kirletebilirler belki ama çamurdan çıkışın yolu bu değildir. Bu bölümdeki bilgilerle ilgili olarak birer cümleyle iki noktanın altının çizilmesi gereklidir. Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin daha önceki bölümlerde değindiğimiz gibi katliam davasına hangi mantıkla yaklaştığı bu saldırıyla ilgili verilen kararda açıkça görülebilmektedir. Mahkemenin kendisini korumaktan başka hiçbir şey yapmayan Hasan Solma'yı isyan ve mukatele yapmış gibi yargılaması meşru savunma hakkını Kürt Aleviler için kabul etmediğinin en bariz göstergesidir. Bütün bunlar katliamın gerçeklerini bir kez daha ortaya koymaktadır. İkincisi, katliamı önlemekle görevli askerlerin katliamcılarla birlikte Hasan Solma'ya karşı aynı mevzilerde silah sıkıyor olmaları ve katliamcıların askerlerle olan ilişkisi, katliamın niteliğini katliam esnasında güvenlik kuvvetlerinin pozisyonu anlatan en iyi örnektir. Ve bu durum tek değildir. Diğer mahallelerde de yaşanmıştır. Hilmi Soy'dan Recep Sarıaslan. Ökkeşkenger sözde kitabında meydanın boş olduğunu düşünerek aklına geleni yazmaktadır. Aklına geleni yazıp bunları yayınlamış olmayı büyük bir marifet saymaktadır. Herhangi bir işletmenin tanıtım broşürü bile bu kadar ciddiyetsizliklerle doldurulamaz. Neresini düzelteyim denir ya, işte öyle bir şey. Bu türden iddialarından birisini daha ele almak gerekiyor. Elbistan'da avukat ve politikacı Hilmi Soy'dan katliam günlerinde Elbistan'da öldürülür. Ökkeşkenger bu öldürme eylemiyle Maraş katliamı arasında bir ilişki kurmaya çalışmaktadır. İddia zaten ipe sapa gelmez bir iddiadır. Ancak konuyla ilgili söyledikleri Ökkeşkenger'in marifetlerini anlamamız açısından daha da ilginçtir. İddia şöyle. Aynı gün CHP eski senatörü Hilmi Soy'dan dev sol militanı Ali Sarıarslan tarafından vurularak öldürüldü. Kanlı oyun Ökkeşendiller sayfa 74-75. Bu iddianın yanlışları ise birincisi eylemi yapanın adı Ali değil Recep'tir. Mardinli Kürt bir devrimcidir. İkincisi dev sol örgütünde değil Türkiye Devrimin Yolu adlı bir örgütün militanıdır. Üçüncüsü bu devrimcinin izi kayıp değil Malatya'nın dağlarında girdiği bir çatışmada öldürülmüştür. Bu yanlış ve yalan bilgilerin dışında Recep Sarıaslan'la ilgili olarak Ökkeşkenger bir ifadeden söz etmektedir. Söz konusu ifadede Recep Sarıaslan'ın bu eylemi para karşılığı yaptığını söylediği belirtilmekte ve bu ilk ifadenin kaybedildiği söylenmektedir. Ayrıca bu bilgileri veren kişi Ali, Recep Sarıaslan'ı yakalayanlardan birisidir. İsmi bizde saklıdır. Gerektiğinde açıklayabiliriz denerek duruma esrarengiz bir hava verilmektedir. Kanlı oyun Ökkeşendiller sayfa 75. Eğer bu bilgiler Ökkeşkenger'e devlet içinde olduğunu söyleyen birisi tarafından verilmişse bu durum Ökkeşkenger'in ilişkilerinin ne kadar çapsız ve sıradan ilişkiler olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Recep Sarıaslan'la ilgili ilk kez yayınlanıyor denerek sansasyonel bir hava verilerek bu bilgileri veren her kimse bir tek doğru bilgi verememektedir. Ne Recep Sarıaslan'ın adını doğru bilmekte ne örgütünü ve en önemlisi de akıbetini bilmemekte izi kayboldu demektedir. Anlaşılan, olayın içindeki sıradan bir polis sınırlı bilgilerini esrarengiz bir hava vererek Ökkeşkenger'e tamah bilgi diye satmış, o da bu sınırlı ve yanlış bilgilerle teori kurmaya çalışmıştır. Bununla birlikte karşılaşacağı muhtemel riski hesaplayan Ökkeşkenger, Recep Sarıaslan'la ilgili ilk ifadenin kaybedildiğini söyleyerek riskten kurtulmanın yolunu döşemek istemiştir. Ayrıca Recep Sarıaslan'ın devlet içinde korunduğunu ima eden bu açıklamaların hiçbir doğruluğunun olmadığını yıllardır yaşananlardan hareketle herkes bilebilecek kadar bilgi ve tecrübe sahibi olmuştur. Bu türden devlet içi düzenleme ve ilişkiler olsa olsa katliamcılar için mümkün olabilir. Devletin içinde devrimcilerin kollanıp korunduğu görülmemiş, gösterilememiştir. Mehmet Mengücek devrimcidir. Katliamcı Mehdi Köklü arkadaşları tarafından öldürülmüştür. Ökkeşkenger, gerekçeli kararda faili meçhul ölüler olarak kaydedilmiş olan ölülerin hepsini solcu militanlar tarafından hastane civarında otomatik silahlarla taranarak öldürülen sağ görüşlüler olarak göstermektedir. Kanlı oyun Ökkeşkendiller, sayfa 122. Gerekçeli kararda olduğu gibi alınıp kitaba konan bu isimlerin içinde Mehmet Mengücek adında Pazarcık Yolboyu Köyü'nün muhtarı da bulunmaktadır. Mehmet Mengücek katliamda yakınlarını ve halkını savunmak için bulunmuş, girdiği çatışmada hastane civarında değil, Namık Kemal Mahallesi'nde vurulmuştur. Ökkeşkenger, demagojik alışkanlıkla hiçbir araştırma yapmadan ve en garibi yazdıklarıyla çelişerek bu yiğit fedakar devrimci arkadaşa sahip çıkmaya çalışmaktadır. Ökkeş Kenger'in bilgisizliğinden hareketle ileri sürdüğü bu iddia, Ökkeş Kenger'i de ürpertecek, tüylerini diken diken edecek bir iddiadır. Mehmet Mengücek, toprakta bile Ökkeş Kenger'le birlikte olmayacak kadar devrimcidir. Daha ilginç olanı, Ökkeş Kenger aynı kitabının başka bir sayfasında, Kanlı Oyun Ökkeş Şendiller, sayfa 88, Mehmet Mengücek'in bir devrimci olduğunu yazmaktadır. Bu durum, Ökkeş Kenger'in yazdıklarına hakim olmadığını, yazdığını söylediği bir metinde bulunan en basit bilgilerde bile kendi kendisiyle çeliştiğini göstermektedir. Ökkeş Kenger, aynı alıntıda faili belli olmayan ölülerin içinde adı sayılan katliamcı Mehdi Köklü'yü sanki devrimciler öldürmüş gibi göstermektedir. Bu da Ökkeş Kenger'in diğer yalanları gibi bir yalandır. Aşağıdaki alıntıda gösterileceği gibi Mehdi Köklü, Yusuflar Mahallesi'ne yapılan saldırılarda saldırgan arkadaşları tarafından vurulmuştur. Sıkı yönetim mahkemesi açığa çıkartamamış da olsa fail ve failleri saldırgan katliamcıların içinde bulunmaktadır. İlgili bölümde anlatılanlar şunlardır. Ailenin diğer fertleri bu ölülerin üzerine kapanarak ağladıkları sırada tüm saldırganlar Ünver ailesinin geri kalan fertlerinin üzerine ateş etmişler. Bu ateş sonucu ailenin yaşlıları Zühre Yıldırım ile kocası Abdurrahman, Abdülvahap Yıldırım'ı da öldürmüşlerdir. Bu atışlar sırasında saldırganlar kendi içlerinden Mehdi Köklü isimli şahsı da yanlışlıkla vurmuşlar ve olay yerinden kaçırmışlardır. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 307. Görüldüğü gibi saldırganların siyasal pratiğine de uygun olarak birbirlerini vurmaları Maraş katliamında yaşanmıştır. Aslında ölen diğer saldırganlarla ilgili yapılacak ayrıntılı bir araştırma ile farklı bilgilerin ortaya çıkması mümkündür. Parça parça bilgilerle konunun kavranmasının ve anlaşılmasının zorlaştığı, arada geçen zamandan dolayı bilgilerin unutulmaya yüz tuttuğu bu koşullarda böylesine üstün koru yaklaşımlarla Ökkeş Kenger kitleleri aldatmaya çalışmaktadır. Ökkeş Kenger Maraş katliamında nerede olacaktı? Yukarıdaki sorunun somut bir soru olmadığı ortadadır. Sorunun cevapları spekülatiftir, pratik hiçbir karşılığı da yoktur. Ama konunun anlaşılmasına yardımcı olabilir. Bazen böyle varsayımsal sorularla gerçeğe ulaşmak mümkündür ve bu soru tam da öyle bir soru olarak muhtemel cevaplarından yararlanılabilecek bir sorudur. Bu soru hukuksal da değildir, hukuksal bir cevabı da olmayacaktır. Aynı şekilde bazen hukuksal olmayan bir olgu durumun anlaşılmasına daha fazla yardımcı olabilir. Ökkeş Kenger, Maraş katliamı ile ilişkisinin olmadığını, beraat ettiğini göstererek anlatmaktadır. Peki Ökkeş Kenger, Maraş katliamında ÜGD'li bir Maraşlı olarak yukarıda beri anlatılan ilişkiler içinde olmamış ve bu avantajın sonucu beraat etmemiş olsaydı nerede olacaktı? Maraş katliamında Ökkeş Kenger'in köyünden ona yakın sanık vardır ve bunların büyük bir kısmı Ökkeş Kenger'in akrabalarıdır. Bunların içinde bir kısmı da ceza almıştır. Sözünü ettiğimiz sanıkların içinde Ökkeş Kenger'den dolayı alınan kardeşini saymıyor, Ökkeş Kenger'den bağımsız olarak katliamla ilgili yargılanan Kenger soyadlı sanıklardan söz ediyoruz. Bu durumda yakınları, köylüleri katliamda katliamın icracıları içinde olan birisinin nerede yer alacağı açık değil mi? Hiç kuşkusuz katliamcıların içinde olacaktı ve çok mümkündür ki sıradan bir saldırgan olarak beraat edemeyecek, tam tersine ceza alacaktı. Ayrıca böyle bir beklenti için değil, kamuoyunun konuyu daha kolay anlayabilmesi için Ökkeş Kenger'in katliamı yapanlara, insan öldüren katillere hiçbir gün lanet etmemiş olmasına dikkat çekilmesi gerekmektedir. Eğer gerçekten katliamı lanetliyorsa en azından fiilen katliamda yer almış olanları lanetleyerek işe başlamalı, bunların katiller sürüsü olduğunu bağırarak söyleyebilmelidir. Ökkeş Kenger katliamcıların içinde bulunanları lanetlemeyerek katliamda durduğu yeri açıkça göstermektedir. Aynı şekilde Ökkeş Kenger bunu yapmak yerine bütün konuşmalarında bir sürü ipe sapa gelmez, iddiayı bol demagoji ve ajitasyonla soslayarak, katliamcıları pohpohlayarak hem fiili katliamcılara hoş görünmeye çalışmakta hem de katliamcı güçlere hizmetlerini devam ettirdiğini göstermek istemektedir. Ökkeş Kenger ve medya. Bilindiği gibi Maraş katliamının her yıl dönümünde Ökkeş Kenger medyada konuk edilmektedir. Ökkeş Kenger'in medya tarafından Maraş katliamı ile ilgili olarak tanık adı altında kamuoyuna takdim edilerek bir bilen gibi konuşturulması tuzaklar içermekte, yanılsamalara yol açmaktadır. Öncelikle Ökkeş Kenger'in Maraş katliamını katliam olarak değil, solcuların yaptığı bir olay olarak sunması toplumun karşısına bir ikilem çıkartmaktadır. Sanki söz konusu olan sağcıların solcuların çatışmasıymış gibi yanlış ve zararlı bir tablo çıkmaktadır ortaya. Sorun böyle formüle edilince Maraş katliamı ile ilgili tartışmalar solcuların mı sağcıların mı yaptığı belli olmayan bir olayla ilgili yapılan tartışmalar şeklinde gelişmektedir. Dönemde yaşanmış diğer katliamlarla ilgili olarak bu şekilde sürdürülmeyen tartışmalar, Maraş katliamı gündeme gelince bu düzlemde geliştirilerek kafa karışıklığı yaratılmaktadır. Maraş katliamı ile ilgili olarak ortaya çıkan bu sorunlu durumun iki nedeni bulunmaktadır. Birincisi, katliamla ilgili ulaşılabilecek derli toplu ve yeterli materyalin bulunmamasıdır. Konuya dair yapılmış çalışmaların yetersizliği, hatta yokluğu, tanıkların unutulmuşluğundan ve sübjektifliğinden kaynaklı sınırlılıklar, Maraş katliamının gerçeklerinin açığa çıkmasını, bilinmesini zorlaştırmaktadır. Medyanın bu şekilde davranmasının nedenlerinden diğeri ise eskilerin deyimiyle beşeri insani bir nedendir. Bugün medya vasıtasıyla kamuoyu oluşturan insanların çok büyük bir kısmı 40-50 yaş arasındadırlar. Hatta çok daha genç olan yetkili ve etkili medya mensupları bulunmaktadır. Bu demektir ki Maraş katliamı olunca bugün medyada olan insanların büyük bir kısmı 15'li yaşlarındaydılar. Dolayısıyla Maraş katliamı bu insanların kafasında iz bırakmış kötü bir anı olmaktan ibarettir. Söz konusu ilgililerin katliamla ilgili olarak sahip olabildikleri bilgiler, gazete köprülerinde yansıyan bilgilerden, parça parça yazılmış yazılardan ve kısmi anlatımlarından oluşmaktadır. Bu koşullar, medya ilgililerinin konuyu sınırlılıklar içinde ele almalarına yol açmış ve bu durum devam etmektedir. Adı geçen sınırlılıklar içinde Maraş katliamını ele alan medyanın karşısına bir nolu sanık olarak politik kimliği de bulunan Ökkeş Kenger çıkmış ve konunun bu şekilde sulandırılmasının koşulları oluşmuştur. Ökkeş Kenger'in Maraş katliamındaki rolünden dolayı unutulmaması gereklidir. Bu doğru ve doğal olandır. Beraat etmiş de olsa katliamın bir numaralı sanığı olarak yargılanmıştır. Elbette Ökkeş Kenger Maraş katliamı ile ilgili konuşabilir, konuşmalıdır da. Bunda bir sakınca olmadığı gibi Merdi Kıpti şecaatini arz ederken Sirkatin söyler misali her konuşmasının bir yerlerinde açık vermekte, zayıflıklarını gözler önüne sermektedir. Benzeri bazılarının yaptığı gibi. Ancak gelişme anlatılan nedenlerden dolayı farklı özellikler de içermektedir. Ökkeş Kenger'in Maraş katliamı üzerinde medyaya boy göstermesi, Ökkeş Kenger tarafından istismar edilmektedir. Ökkeş Kenger daha önce çeşitli vesilelerle değinildiği gibi Maraş katliamı ile ilgili bilgisizliğin ve unutulmuşluğun yarattığı olumsuz durumdan yararlanarak katliamı ve katliamcı politikaları haklı ve meşru göstermeye çalışmaktadır. Çeşitli nedenlerden dolayı bugüne kadar Ökkeş Kenger'in iddialarına, demagoji ve manipülasyonlarına uygun cevapların verilmemiş olması söz konusu sonucun doğmasında etkili olmuştur. Özellikle liberal demokrat medyanın katliamı meşru göstermeye çalışan ve basit ikbal beklentileri içinde olan Ökkeş Kenger'i bu söylemi ve yaklaşımı üzerinden tartışmalara katması medyanın işlevi açısından doğru değildir. Söz konusu medyanın Ökkeş Kenger'in ırkçı, ayrımcı, şöven propagandalarının taşıyıcısı olmayacak ve ikbal beklentilerinin aracılığını yapmayacak kadar sorumluluk taşıdığına inanmak gerekiyor. Siyasal görüşü ne olursa olsun sorumlu ve toplumun çıkarlarından ve selametinden yana olan her medya mensubunun Maraş katliamının gerçeklerine daha dikkatli yaklaşması mesleğinin ve sorumluluğunun gereği ve sonucudur. Ökkeş Kenger'in katliamı ve katliamcıları meşru ve haklı gösteren tutumuna aracılık yapmak, mesleği, gerçeği halka sunmaya çalışmak olan basının genel basın ilkelerine, kurallarına ve ruhuna uygun değildir. Maraş katliamının her yıl dönümünde Ökkeş Kenger'in bu söylem ve yaklaşımla gündemleştirilmesi, bu denli büyük bir katliamı bu söylemler çerçevesinde tartışılması, ona mikrofonların, ekranların açılması, insani değerlerin yozlaşmasına hizmet edecektir. Katliamda öldürülen yüzlerce masum Kürt, Türk, Alevi ve devrimcinin toprakta çürüyen bedenlerine, onların masumiyetlerine ve haklılıklarına, dolayısıyla insani değerlere karşı yapılmış bir haksızlık olacaktır. Bu türden tartışmalar katliamın bilinmezlerinin açığa çıkmasına, en önemlisi katliamcı politikalara karşı mücadeleye katkı yapmamaktadır. Tam tersine Ökkeş Kenger'in kendisini abartarak ve bu avantajdan aldığı güçle ulu orta konuşmasına, kafa karıştırmasına yol açmaktadır. Ayrıca bu katliamın salt tanıklar üzerinden konuşulması da eksik bir yaklaşımdır. Tanıkların konuşması, anlatması mutlaka önemli ve gereklidir. Ancak unutulmamalıdır ki her tanık tanıklık ettiği an ve alanla sınırlıdır. Yörük Selim mahallesinde katliamı yaşayan birisi sadece orada gördüklerini ve yaşadıklarını anlatabilir. Ne başka bir yerde yaşananı anlatabilir ne de bütüne dair bir katkısı olabilir. Aynı şekilde her tanık doğal olarak yaşadıklarını anlatırken önemli ölçüde sübjektif yaklaşımlar geliştirebilir. Bütün bunlar Maraş katliamının sadece tanıklar üzerinden yapılacak tartışmalarla sınırlandırılmaması gerektiğini ortaya koymaktadır. Sonuç. Bir rutini yerine getirmek için değil ama bir şeylerin altını çizmek ve bazı belirlemeleri yapmak adına birkaç cümle eklemek gerekmektedir. Belirtildiği gibi saldırganlar tarafından Alevilerin son günü ve Kürtlerin düğünü olarak tanımlanan Maraş katliamı ile ilgili yazılabilecekler yazılanlardan ibaret değildir. Bu gerçekten hareketle konuyla ilgili değişik alanlarda çeşitli çalışmalar yapılması gerektiği ortadadır. Bir görev ve sorumluluk bilinciyle ele alınması gereken bu çalışmalar, hiçbir boyutuyla aşağı çıkmamış olan Maraş katliamının gizlerinin açığa çıkartılmasına katkı sunacaktır. Ayrıca bu katliamın vahşetinin kitlesel bilince kazanması, gerçekleştirilen direnişin halkların mücadele tarihine kaydedilmesi de bu görevi dayatmaktadır. Bu belirlemeyi yaptıktan sonra metin içinde yeterince değinilmemiş birkaç noktaya değinmek gerekmektedir. Toplumların sosyal siyasal hayatında bazı yalanlar vardır. Bütün boyutlarıyla yalan olduğu bilinmesine rağmen öyle bir düzenlenmişlerdir ki yalan olduklarını ispat etmek bir yana iddia etmek bir sorun olmaktadır. Maraş katliamı meselesi de bu hale getirilmiştir. Maraş katliamı sözde yargılamaları yapılmış, sorumluları cezalandırılmış, kapanmış bir dava gibi gösterilmek istenmektedir. Halbuki gerçek bunun tam tersidir. Maraş katliamında hazırlık saldırılarının hiçbiri ve Maraş katliamının kendisi aydınlanmamış, açıklığa kavuşturulmamıştır. Hiçbir saldırı çözümlenmemiş, gerçek failler ortaya çıkartılmamıştır. Dolayısıyla Maraş ve yaşanan tüm katliamlarla yüzleşmek ve hesaplaşmak önemli bir görev olarak her ilerici demokrat kurumun önünde durmaktadır. Bu nedenle özel bir yeri olan Maraş katliamının gerçeklerinin bütün ayrıntılarıyla bilinmesi, bilince çıkartılması ve kamuoyuna sunulması bir zorunluluk olarak görülmelidir. Elbette sorun tek başına yüzleşmek olarak ele alınamaz. Hatta yüzleşmenin amacı hesaplaşmak olarak görülmelidir. Bu anlamda Maraş katliamı ile hesaplaşmak sıradan bir hak talebi veya bir mağduriyet olarak ele alınamaz. Maraş ve diğer katliamlarla hesaplaşmak tas tamam bu sistemle ve tüm kurum ve politikalarıyla mücadele olarak ele alınmalıdır. Sorun böyle ele alınmadığı sürece herhangi sıradan bir taviz üzerinden uzlaşmak kaçınılmaz olacaktır. Halbuki katliamcı politikalarla en avantajlı uzlaşma bile katliamların ortadan kalkmasına yol açmayacaktır. Maraş katliamı ile hesaplaşmak için ilk yapılması gereken bu davanın yeniden ve tüm boyutlarıyla görülmesinin sağlanmasıdır. Ancak bu noktada bir tuzağa karşı fazlasıyla dikkatli olmak gerekir. Bilindiği gibi devlet böyle durumlarda halkların gelişen haklı taleplerini bastırmaktan ziyade o talepleri sahipleniyormuş gibi davranarak talebin içini boşaltmakta, sürdürülen mücadeleyi etkisizleştirmekte, işlevsizleştirmekte oldukça ustadır. Maraş katliamı gibi bir sorunda da benzer bir tutum içinde olunacağından kuşku duyulmamalıdır. Bu durumda karşımıza çıkan her gelişmeyi hemen onaylamak yerine dikkatle yaklaşmak gerekir. Sürdürülen mücadelelerde ortaya çıkan sonuçların katliamcı politika ve yapıların gücünü ve etkisini zayıflatmasına hizmet etmesi sağlanmalıdır. Belirtilenler kapsamında Maraş katliamı ile hesaplaşmak adına acilen yapılması gereken ve yapılabilecek olan iki nokta bulunmaktadır. Birincisi, Maraş katliamında öldürülenlerin mezarlarının açığa çıkartılmasıdır. Ailelerin ve demokratik kurumların bu yönlü sistemli çabaları geliştirilmeli ve bu sorun çözülmelidir. İkincisi ise Maraş katliamında katledilenlerin anısına ve Maraş'ın uygun bir yerine bu katliamı mahkum eden herhangi bir düzenlemenin yapılmasıdır. Böyle bir çalışma Maraş'ı bu kanlı ve kara lekeden kurtaracak ve halklar arasındaki kardeşliği güçlendirecektir. Son olarak Maraş katliamı ile ilgili sürdürülecek olan mücadelede ön açıcı birçok sorunun sorulduğu biliniyor. Söz konusu sorulara ek olarak aşağıdaki sorular da sorulmalı ve cevabı aranmalıdır. 1. Katliamdan 6 ay önce başlayan ETKO saldırılarıyla Maraş katliamı arasındaki ilişki nedir? 2. Bu süreçte Mehmet Ali Çeviker, Ökkeş Çokukçun ve ETKO arasındaki ilişki neydi? 3. Aynı şekilde ve aynı süreçte Muhsin Yazıcıoğlu ile Cem Ersever'in ilişkisi neydi ve Maraş katliamı ile bağlantısı var mıdır? 4. Çiçek sinemasına kim patlayıcı madde attı? 5. Akın kıraathanesine kim bomba attı? 6. Öğretmenleri kim öldürdü? 7. Nazif Abanozoğlu'nun öğretmenlerin öldürülmesinden önce Vali Tahsin Soylu'ya verdiği ve ayın 21'inde büyük olaylar olacak bilgisiyle ilgili olarak nasıl bir değerlendirme yapılmıştır? Bu bilginin söylendiği gibi gerçekleşmiş olması ile katliam arasındaki ilişki göz önüne alınarak değerlendirildi mi? Verilen bilgiye rağmen öğretmenlere yapılan saldırı neden önlenmedi veya gerekli tedbirler alınmadı? 8. Katliam esnasında askeri bina ve kurumlara saldırganlar kimlerdi? Bunlar yakalandı mı? Yakalanmadıysa buna uygun bir araştırma, soruşturma yapıldı mı, sonuçları nedir? 9. Cenaze töreninde katliamcılar adına askeri yetkililerle pazarlık yapanlar kimlerdi? Ve bunların katliamla ilişkileri araştırıldı mı? 10. Öldürülen Alevilerin kaçını devlet gömdü? Mezarları nerede? 11. Ökkeş Kengel'le görüşen Her Gün gazetesindeki gazeteci kimdi ve ne görüştüler? 12. Tayyar Aygur'un yapılan yüzleştirme ile ilgili tutanak tutmamış olması soruşturuldu mu? Yapılan bu ihmalin hesabı soruldu mu? Şüphesiz bu ve benzeri sorular çoğaltılabilir, çoğaltılmalıdır da. Biliyoruz ki toplumsal hayatta yaşanan bütün gelişmeler sorulan doğru sorularla ilerlemektedir. Maraş katliamı da sorulacak ve cevaplarının peşine düşülecek doğru sorularla aydınlanacaktır. Ancak biliyoruz ki sorulacak en büyük ve en doğru soru zulmün, sömürünün ve katliamcının hükümranlığını sorgulamak olacaktır. Ve hiçbir katliam halkların bu sorulara vereceği büyük cevabı önleyemeyecektir. Maraş katliamında ölülerin resmi listesi. Katledilen Alevi ve ilericiler. Mustafa Yüzbaşıoğlu, Hacı Çolak, Kamil Ün, Gülşen Ün, Zekeriya Ün, Ali Ün, Yusuf Lakap, Şah İsmail Kalaycı, Mehmet Duman, Hasan Öztaş, Hatice Görür, Ali Aslan, Cemal Bayır, Fatma Bas, Yılmaz Bas, Zeynep Aydoğdu, İmam Ergönül, Hüseyin Ergönül, Güllü Ergönül, Hacı Bektaş Bozkurt, Mahmut Ünal, İsmail Karaca, Mehmet Ünver, Döndü Ünver, İbrahim Ünver, Zühre Ünver, Malik Ünver, Abdurrahman Yıldırım, Gülsüm Akırmak, Hasan Akırmak, Hatice Yılmaz, Ali Yılmaz, Hüseyin Yılmaz, Yusuf Levendis, İsmail Nergis, Zeynep Nergis, Ali Akıncı, Elif Balta, Mehmet Ali Balta, Ali Rıza İşbilir, Sebahat İşbilir, Veli İşbilir, Mehmet İşbilir, Mehmet Sağla, Ali Sağla, Süleyman Metin, Musa Funda, Mehmet Mengücek, Aziz Tüzün, Fidan Suna, Esma Suna, Ali Suna, Mehmet Suna, Hasan Ildırcan, Hasan Küçük Yakar, Ali Bilmez, Fatma Bilmez, Hasan Bilmez, Hasan Yüzüak, Musa Altun, Kemal Özdemir, Mehmet Torun, Ali Doğan, Abidin Uzun Pınar, Ali Uzun Pınar, Hasan Uzun Pınar, Ali Tıraş, Kalender Toklu, Hüseyin Toklu, İbrahim Usta, Şuho Bekan, Cennet Çimen, Bayram Bil, Hasan Cengiz, Hüseyin Ceren, Mithat Bozkurt, Veysel Kalkandelen, Derviş Zülküflü, Abbas Karakız, Veli Yıldız, Mustafa Acınıklı. Ölen saldırganların listesi. İsmail Tercan, Osman Andız, Mehmet Kahveci, Adem Armut, Ökkeş Dalkıran, Evliya Ermiş, Mehmet Özkekik, Hayrullah Sevür, Abdullah Polat, Mehmet Ergündüz, Süleyman Aydoğan, Ökkeş İnce, Necati Parlamış, Zeki Yıldırım, Hacı Bıyıklı, Bünyamin Varol, Mehdi Köklü, Abdullah Kandemir, Hamza Yıldız, Memeli Bakıcı, Cemil Karadüttü, kimliği belli olmayan 6 kişi. Bunların dışında kalp krizinden öldüğü belirtilen bir kişi ve panzerin ezdiği bir çocuk da ölmüşlerdir. Kitabın sonu. 26 Temmuz 2016. Sayfa 504.